Ayrım 7. Baba Mario Puzo, sayfa 80. Pauli Gatto aceleye getirilen, özellikle zorbalık gerektiren işlerden nefret eder, yapacağı işi önceden planlamak isterdi. Ne kadar kolay olursa olsun bu geceki gibi bir iş bile hata edildiği takdirde insanın başını belaya sokabilirdi. Şimdi birasını yudumlarken çevresini inceliyor, barda iki küçük sokak kadınıyla duran iki serseri delikanlının neler yaptığını anlamaya çalışıyordu. Pauli Gatto iki delikanlı hakkında bilinecek ne varsa biliyordu. Adları Jerry Wagner ve Kevin Noonan'dı. İkisi de 20 yaşlarında yakışıklı, kestane rengi saçlı, uzun boylu ve güçlü kuvvetliydiler. İkisi de 2 haftaya kadar üniversitelerine döneceklerdi. İkisinin de siyasi hayatta nüfuzlu babaları vardı. Bu nedenle bir de üniversite öğrencisi olmaları yüzünden askere gitmekten kurtulmuşlardı. Aynı zamanda Amerigo Bonasera'nın kızına saldırdıkları için yedikleri ceza tecil edilmişti. Pauli Gatto pis serseriler diye düşündü. Asker kaçakları, gece yarısından sonra meyhanede içki içerek haklarında verilen tecil kararına uymuyor, üstelik orospu peşinde koşuyorlardı. Pauli Gatto'nun kendi de askerden kaçmıştı. Çünkü doktoru bu 26 yaşındaki beyaz ırktan bekar hastasının akıl hastalığı yüzünden şok tedavisi gördüğü yolunda bir rapor hazırlamıştı. Yalandı hepsi ama Pauli Gatto kendini suçlu hissetmemişti. Pauli Gatto aile işinde kendini gösterdikten sonra Clemenza askerlik konusunda gerekli bütün işlemleri yaptırmıştı. Oğlanlar üniversitelerine dönmezden önce işin derhal bitirilmesini ona Clemenza söylemişti. Peki niçin ille de New York'ta yapılacak diye düşündü Gatto. Clemenza yalnız işin yapılacağı yerle birlikte yığınla talimat vermişti. Şimdi bu iki serseri yanlarındaki kadınlarla sokağa çıkacak olurlarsa bir gece daha boşuna geçmiş olacaktı. Kızlardan birinin gülerek "Aklını mı kaçırdın sen Jerry?" dediğini duyabildi. "Seninle asla arabaya binmem. O zavallı kız gibi kendimi hastanede bulmak istemiyorum." Kadının sesi karşısındakine nispet vermek isteyen bir hoşnutlukla doluydu. Gatto için bu kadarı yeterliydi. Birasını bitirdi, karanlık sokağa çıktı. Mükemmel, vakit gece yarısını geçmişti. Yalnız biraz ileride öteki meyhanenin ışıkları görünüyordu. Geri kalan bütün dükkanlar kapalıydı. Clemenza devriye arabasının icabına bakmıştı. Radyo mesajını alıncaya kadar ortalıkta görünmeyecekler, mesajı alınca da acele etmeyeceklerdi. Gatto dört kapılı Chevrolet arabaya dayandı, arka tarafta iki kişi oturuyordu. İri yarı olmalarına rağmen hemen hemen hiç görünmüyorlardı. Pauli dışarı çıkınca yakalayın dedi. Pauli Gatto hala bu işin aceleye getirildiği kanısındaydı. Clemenza ona iki delikanlının polisçe çekilmiş vesikalık fotoğraflarıyla bar kızlarını ayartmak için gittikleri yerler üzerine bilgi vermişti. Pauli adamlardan ikisini seçmiş, onlara delikanlıları göstermiş, gerekli emirleri de vermişti. Başın üstüne ve arkasına vurulmayacak, kaza sonucu da olsa ölüme yol açacak bir davranışla bulunulmayacaktı. Bundan başka ne isterlerse yapabilirlerdi. Yalnız bir tek ihtarda bulunmuştu. Bu serseriler hastaneden bir aydan daha kısa süre içinde çıkarlarsa kamyon şoförlüğüne dönersiniz yine. İki iri yarı adam arabadan çıkmak üzereydiler. İkisi de küçük kulüplerden öteye gidemeyen eski boksörlerdi. Sonny Corleone onlara birer küçük iş vererek geçimlerini sağlamıştı. Bu yüzden duydukları minnettarlığı göstermeye çok hevesliydiler. Jerry Wagner ile Kevin Moon'un dışarı çıktıklarında yalnızdılar. Bar kızlarının alayları erkeklik gururlarına dokunmuştu. Arabasının çamurluğuna dayanmış duran Pauli, "Hey Kazanovalar!" diye seslendi. "Orospular sizi ne güzel ektiler." İki genç keyifle ondan yana döndü. Pauli Gatto barda uğradıkları hakaretin acısını çıkaracakları biri gibi görünüyordu. İnce yüzlü ve ufak tefekti. Arasalar bulamazlardı böylesini. Heyecanla Pauli'nin üzerine atıldılar. Aynı anda arkadan iki kişi tarafından kollarının tutulduğunu hissettiler. Bu sıra Paoli Gatto'nun elinde özel olarak yapılmış yarım metre uzunluğunda üzeri pirinç kakmalı bir kırbaç belirdi. Haftada 3 gün jimnastik salonunda idman yaptığından vuruş zamanını iyi ayarlıyordu. Wagner'i tutan boksör onu havalandırdı. Paoli kolunu kaldırıp serserinin karnına aşağıdan yukarı doğru vurdu. Wagner bayıldı. Adam onu yere bıraktı. Wagner'in hakkından gelmek 6 saniye ancak sürmüştü. Şimdi ikisi de dikkatlerini Kevin Moon'una çevirdiler. Oğlan bağırmaya çalışıyor ama onu tutan adam bir eliyle boğazını sıkıyor, soluk almasını güçleştiriyordu. Paoli Gatto arabaya atladı, motoru çalıştırdı. İki iri yarı adam Moon'unu turşuya çevirmekle meşguldüler. Bunu da insanın içine ürküntü veren bir dikkat ve düzenle, sanki çok zamanları varmış gibi rahatlıkla yapıyorlardı. Yumruklarını gelişi güzel değil, iri gövdelerinin tüm ağırlığını vererek indiriyorlardı. Her darbeyle Moon'un bir yeri yarılıp açılıyordu. Gatto delikanlının yüzüne şöyle bir baktı, tanınmayacak haldeydi. İki boksör Moon'unu kaldırımın kenarına bırakıp Wagner'e döndüler. Wagner ayağa kalkmaya çalışıyordu. İmdat diye bağırmaya başladı, bardan biri çıktı. Şimdi daha hızlı çalışmak gerekiyordu. Wagner'i dizlerinin üzerine oturttular. Boksörlerden biri kolunu tutup kıvırdı, sonra omurga kemiğine bir tekme indirdi. Bir çatırtı duyuldu. Wagner'in acıyla attığı çığlık üzerine sokaktaki bütün evlerin pencereleri açıldı. İki adam şimdi ellerini çabuk tutuyorlardı. Biri iki eliyle Wagner'in başına mengene gibi yapışmış onu dimdik tutuyordu. Diğeri sabit hedefe kocaman yumruklarını indiriyordu. Bardan başkaları da çıktı ama hiçbiri de araya girmeye cesaret edemiyordu. Paoli Gatto bağırdı. ''Haydi gelin, yeter artık.'' İki adam arabaya atladılar. Paoli Gatto arabayı sokaktan bir ok gibi çıkardı. Biri çıkıp arabayı tarif edecek, plaka numarasını verecekti ama önemi yoktu. Zaten çalınmış bir Kaliforniya plakasıydı. New York kentinde belki 100.000 tane siyah dört kapılı Chevrolet araba vardı. İkinci bölüm. Tom Hagen perşembe sabahı yazıhanesine gitti. Cuma günü Virgil Solotso ile yapacakları görüşme için gerekli hazırlıkları tamamlamak istiyordu. Bu öyle önemli bir toplantıydı ki Tom Hagen aileye yapılacağını bildikleri teklif üzerine gerekli bilgi edinmek için bütün bir gece oturup kendisiyle konuşmak istediğini babaya bildirmişti. Bu hazırlık türünden konuşmaya da sakin bir kafayla oturabilmek için elindeki işleri bitirmek niyetindeydi. Don Corleone perşembe gecesi geç vakit Hollywood'dan dönen Hagen'ın verdiği bilgiler karşısında hiç şaşırmamıştı. Hagen'ın her şeyi en ince ayrıntılarına kadar anlatmasını istemiş, Hagen güzel küçük kızla annesinden söz edince yüzünü tiksintiyle buruşturmuş, infamita diye mırıldanmıştı. Bu Don Corleone'nin en ayıplayıcı sözcüğüydü. Hagen'a son olarak bir tek soru sormuştu. Bu adam prensip sahibi mi? Hagen babanın bu soruyla ne demek istediğini düşündü. Yıllar Hagen'a Don'un değer ölçülerinin başkalarından çok farklı olduğunu, sözlerinin de değişik anlamlara gelebileceğini öğretmişti. Waltz kişilik sahibi bir erkek mi? İradesi kuvvetli mi? Herhalde kuvvetliydi. Ama babanın sorduğu bu değildi. Film yapımcısı blöfe gelemeyecek kadar yürekli miydi? En büyük yıldızının beyaz zehir kullandığı ortaya çıkacak olursa kopacak rezalete dayanacak kişilikte miydi? Hagen'ın cevabı yine evet olurdu. Oysa Don'un sorduğu bu da değildi. Sonunda Hagen soruyu kafasında gereken biçime soktu. Jack Waltz intikam almak için her şeyi kaybetmek pahasına da olsa yolunda yürüyebilecek kadar yürekli miydi? Hagen gülümsedi. Ender yaptığı bir şeydi ama şimdi Don'la şakalaşmaktan kendini alamadı. Waltz'un Sicilyalı olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuz. Don başını hoşnutlukla salladı. Hagen'ın zekasını ve söylediğindeki gerçek payını takdir ediyordu. Hagen hayır dedi. Konuşmaları bu kadarla bitmişti. Don meseleyi ertesi güne kadar düşündü. Çarşamba öğleden sonra Hagen'ı çağırdı, emirlerini verdi. Günün geri kalan bölümünü verilen emirlerin yerine getirilmesiyle geçiren Hagen, Don'un buluşu karşısında hayran kalmıştı. Don'un sorunu çözümlediğinden Jack Waltz'un sabah telefon edip Johnny Fontaine'in yeni savaş filminde başrolü aldığını bildireceğinden hiç kuşkusu kalmamıştı. Tam o sıra telefon çaldı ama arayan Amerigo Bonasera'ydı. Ölü gümücünün sesi minnettarlıkla titriyordu. Hagen'dan babaya ölmez dostluğunu iletmesini istedi. Babanın telefonu açması yeterdi. O Amerigo Bonasera, aziz vaftiz babası için hayatını vermeye hazırdı. Hagen bu sözleri Don Corleone'ye ileteceğine söz verdi. Daily News gazetesinin orta sayfası sokakta yatan Kevin Moonan'la Jerry Wagner'a ayrılmıştı. Fotoğraflar insanın içini bulandıracak kadar canlıydı. İki serseri insan değil de birer kanlı pelte gibiydiler. Gazete mucize diyordu. Delikanlıların ikisi de yaşıyor. Ama aylarca hastanede yatmaları, estetik ameliyat geçirmeleri gerekecek. Hagen, Pauli Gatto'nun işinin ustası olduğunu düşündü. Clemenza'ya gerekli emir verilmeli, Gatto mükafatlandırılmalıydı, defterine not aldı. Bunu izleyen 3 saat içinde Hagen durmadan çalıştı. Don'un zeytinyağı ithalatından, inşaat şirketinden ve diğer işlerinden gelen kazanç raporlarını inceledi. Hesaplar yaptı. İşler gerektiği kadar yolunda gitmiyordu. Ama savaş sona erdiğine göre kazanç da artacaktı. Neredeyse Johnny Fontaine meselesini unutmuştu ki sekreteri Kaliforniya'dan arandığını bildirdi. Hagen telefonu alırken içinde heyecana benzer kıpırtılar duydu. ''Ben Hagen'' dedi. Telin öteki ucundan gelen ses tanınmayacak kadar nefret ve öfkeyle doluydu. ''Seni orospu çocuğu seni'' diye bağırıyordu Walls. ''Seni hapse attıracağım. Ömür boyu çıkamayacaksın oradan. Seni mahvetmek için elimdeki son meteliğe kadar harcayacağım.'' Johnny Fontaine'in düdüğünü kestireceğim. Duydun mu? Domuz oğlu domuz. Hagen sakin bir sesle, ben Alman İrlandalı karışımı bir ailedenim dedi. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra telefonun kapandığını gösteren bir çıtırtı duyuldu. Hagen gülümsedi. Jack Walls Don Corleone'ye karşı tek bir söz olsun söylememişti. Dahi dehasının karşılığını görüyordu. Jack Walls hep yalnız yatardı. 10 kişinin rahatça uzanabileceği kadar büyük bir yatağı, bir filmin balo sahnesinin çevrilebileceği kadar geniş bir yatak odası vardı. İlk karısının 10 yıl önce ölmesinden beri hep yalnız yatmayı yeğe tutuyordu. Bu onun artık kadınlarla ilişkisi olmadığını göstermezdi. Yaşına rağmen Walls ateşli bir erkekti ama artık onu yalnız çok genç kızlar ilgilendiriyordu. Bu perşembe sabahı anlayamadığı bir nedenden ötürü erken uyandı. Şafağın yumuşak ışıkları odayı sanki bir sis perdesine bürümüştü. Yatağının ayak ucunda bildik bir şey vardı. Walls daha iyi görebilmek için dirseklerinin üzerinde doğruldu. Atbaşı şeklinde bir şeydi bu. Walls uyku sersemi uzandı, masa lambasını yaktı. Gördüğü şeyin etkisiyle midesi allak bullak oldu. Sanki koca bir balyozla göğsüne vurmuşlardı. Kalbi deli gibi çarpıyor, başı dönüyordu. Kalın, değerli halının üstüne kusmaya başladı. Büyük yarış atı Hartum'un gövdesinden ayrılmış simsiyah ipek gibi başı bir kan çukurunun içine saplanmış gibiydi. Beyaz kalın kasları görünüyordu. Elma büyüklüğünde altın gibi ışıldayan gözlerini şimdi kan bürümüştü. Walls neye uğradığını şaşırdı. İşte olayın verdiği bu ilk dehşetle Hagen'a telefon etmiş, yine bu dehşetle avaz avaz bağırarak uşaklarını ve doktorunu çağırmıştı. Ama Walls kendini pek kısa bir zamanda toparladı. Walls doktorun verdiği hafif sinirleri yatıştırıcı ilacı aldı. Daha bir soğukkanlılıkla düşünmeye başladı. Onu asıl sarsan şey Corleone denen adamın 600 bin dolar değerinde ve dünyaca ünlü bir atın soğukkanlılıkla öldürülmesini emredebilmesiydi. 600 bin dolar! Bu daha başlangıçtı. Walls düşüncelerinin burasına gelince dehşetle titredi. Çok sarsılmıştı. 600 bin dolar değerindeki bir hayvanın canına kıymak ne demekti? Böyle bir cinayeti nasıl bir kişi işleyebilirdi, hem de hiçbir uyarıda bulunmadan? Pervasız, kendi dünyasında kendini tanrı sayan bir kişiye karşı bu şekilde davranmak akıl almaz bir şeydi. Üstelik ahırlarını özel dedektifleri ve araçlarla güvenlik altına aldığına inandığı bir sırada olmuştu. Şimdi Walls, başı bir baltayla kesilmezden önce hayvana kuvvetli uyku ilacı verildiğini öğrenmiş bulunuyordu. Gece nöbetini tutan adamlar hiçbir ses işitmemişler, kuşku uyandıracak bir şey görmemişlerdi. Waltz için imkansızdı bu. Adamlar konuşturulmalıydı. Biri onları satın almıştı mutlaka. Bu kişinin bulunması gerekiyordu. Waltz aptal bir insan değildi, yalnız çok bencildi. Kendi dünyası içindeki gücünün Don Corleone'ninkinden daha büyük olduğunu sanmış ve aslında çok yanılmıştı. Bütün servetine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla olan bütün ilişkilerine, FBI yönetmeninin dostu olmasına rağmen İtalya'dan zeytinyağı ithal eden bilinmedik bir tüccarın canı istediği zaman onu öldürtebileceği açıkça ortadaydı. Hartum yerine onu öldürtebilirdi. Bunun nedeni de Johnny Fontaine'e filminde istediği rolü vermemesiydi. İnanılmayacak bir şeydi bu. Bir insanın böyle davranmaya hakkı yoktu. İnsanlar istedikleri gibi davranmaya kalkıştıklarında kimsenin malı, canı emniyette olamazdı, çılgınlıktı. Bu paranızla kurduğunuz örgütte istediğiniz gibi çalışmaya, istediğinizi yapmaya hakkınızın olmaması demekti. Komünizmden 10 kere daha kötüydü. Bu gibi kişilerin derhal icabına bakılmalıydı. Kurduğu hayatı düşündü, zengindi. Dünyanın en güzel kadınları parmağının bir işaretine, vaat edeceği bir kontrata bakıyorlardı. Kralların, kraliçelerin huzuruna çıkmıştı. Paranın sağlayabileceği en mükemmel, en rahat hayatı yaşıyordu. Bütün bunları bir kapris uğruna feda etmek akılsızlık olurdu. Belki de Corleone'yi ele geçirebilirdi. Bir yarış atını öldürmenin cezası neydi? Bu sırada aklına başka bir şey geldi. Eğer Hartum'un öldürüldüğü duyulacak olursa herkese karşı küçük düşmüş olacaktı. Bütün Kaliforniya onun güçsüzlüğüyle eğlenecekti. İşte Waltz o zaman kararını verdi. Gülünç olmak ve belki de öldürülmek düşüncesiydi onu bu karara vardıran nedenler. Waltz gerekli emirleri verdi. Özel, güvenilir adamları derhal harekete geçtiler. Uşaklar ve doktorlar yarış atı Hartum'un İngiltere'den getirilirken öldüğünü söyleyeceklerdi. Basına da aynı şekilde açıklama yapıldı. Bu olaydan 6 saat sonra Johnny Fontaine gelecek pazartesi günü işe başlayacağını doğrulayan bir telefon konuşması yaptı. O akşam Hagen ertesi gün Virgil Solosso ile yapacakları toplantı ile ilgili son hazırlıklar için babanın evine gitti. Baba büyük oğlunu da çağırtmıştı. Sonny Corleone'nin yuvarlak, ablak yüzü yorgundu. Hala o Lucy Mancini denen kızla düşüp kalkıyor galiba diye düşündü Hagen. Bu da başlarına bir iş çıkaracaktı. Don Corleone koltuğuna gömülmüş Di Nobili marka prosunu tüttürüyordu.
''Bilmeniz gereken her şeyi biliyor muyuz?'' diye sordu baba.
Hagen notlarının bulunduğu dosyayı açtı. ''Solotso bizden yardım istemeye geliyor.'' diye başladı. ''Bizim hiç olmasa 1 milyon dolar koymamızı ve kendisini korumamızı isteyecek. Buna karşılık bize de kardan pay verilecek ama ne kadar olduğunu hiç kimse bilmiyor. Solotso'nun gerisindeki Tattaglia ailesi, iş uyuşturucu maddelerle ilgili... Haşhaş'ın yetiştirildiği Türkiye'de Solotso'nun adamları var. Haşhaş'ı oradan Sicilya'ya sevk ediyor. Sicilya'da haşhaş hiçbir güçlükle karşılaşılmadan eroin haline getiriliyor. Sicilya'da bir tehlike yok. Asıl mesele eroinin Amerika'ya getirilip dağıtılması. Tabii yatırım da önemli. 1 milyon doları sokaktan toplayamaz. Solotso'ya Türk diyorlar. Türkiye'de bir aylı zaman kalmış. Türk asıllı bir karısı ve 2 çocuğu varmış. Üstelik bıçak kullanmakta da pek ustaymış. Çok becerikli bir kişi olduğu söyleniyor. Poliste de kaydı var. 2 yıl İtalya'da, 1 yılda Amerika'da hapse girmiş. Amerika'da bir karısı ve 3 çocuğu var. Çok iyi bir aile babasıymış. Don Prosun'dan bir nefes çekti.
Santino, sen ne düşünüyorsun bu konuda diye sordu.
Hagen Sony'nin ne diyeceğini biliyordu. Sony babasının elinde oyuncak olmak istemiyor, buna sinirleniyordu. Kendi başına çalışmak, büyük işler becermek arzusundaydı. Böyle bir iş onun için biçilmiş kaftandı. Sony bu işte çok para var diye cevap verdi. Ama tehlikeli de olabilir. İşler kötü gittiği takdirde en hafif hapis cezası 20 yıldır. Biz işi yalnız yasalara karşı korumayı ve paraca desteklemeyi üzerimize alırsak büyük faydalar sağlarız. Hagen Sony'ye saygıyla baktı, güzel konuşmuştu oğlan, elindeki kozları iyi oynamıştı.
''Ya sen Tom?'' dedi Don Corleone, ''sen ne düşünüyorsun?'' Hagen dürüst davranmak niyetindeydi. Babanın Solo Otso'nun teklifini reddedeceğini biliyordu. Ama işin kötü yanı, Don'un hayatında ilk kez işi başından sonuna dek ayrıntılarıyla incelememiş olmasıydı. Henüz uzağı göremiyordu bu konuda.
''Haydi Tom, konuş.'' dedi cesaret vermek ister gibi. ''Sicilyalı bir konsilyori bile zaman zaman Don'un fikirlerine katılmayabilir.'' Gülüştüler.
''Bana kalırsa Solozzo'nun teklifine evet demelisiniz. Bütün nedenleri biliyorsunuz. Ama en önemlisi şu, uyuşturucu maddelerde diğer bütün işlerden daha çok para var. Eğer bu işe biz girmezsek bir başkası, örneğin Tatalya ailesi girebilir. Kazandıkları parayla da siyasi güçlerini arttırır, polisi avuçları içine alabilirler. O zaman Tatalya ailesi bizden daha güçlü olur. Sonunda bizi sıkıştırmaya, elimizdekini almaya kalkışırlar.'' Onlar silahlanırsa biz de silahlanmalıyız. Ekonomik yönden güçlenirlerse bizim için bir tehlike olmaya başlarlar. Bizim elimizde kumarhaneler, sendikalar var. Şimdilik bunlar en kazançlı işler. Ama bana kalırsa gelecekte uyuşturucu madde kaçakçılığı ön plana geçecek. Bu işe katılmalıyız. Yoksa şimdi değil ama bir 10 yıl sonra bütün gücümüzü kaybederiz.
Don bu konuşmadan çok etkilenmişe benziyordu. Prosunu tüttürerek haklısın diye mırıldandı. İçine çekti, ayağa kalktı. Bu kafirle yarın saat kaçta buluşacağım?
Hagen umutla Solozzo sabah saat 10'da burada olacak dedi. Belki de baba Solozzo ile anlaşmaya karar vermişti.
İkinizin de o saatte burada olmanızı istiyorum dedi baba. Sonra oğluna döndü. Santino dedi. Bu gece iyi bir uyku çek, perişan haldesin. ''Kendine dikkat et, hep genç kalacak değilsin ya.''
Babasının bu ilgisi karşısında Santino cesaretlendi.
''Baba, Solozzo'ya cevabınız ne olacak?'' diye sordu.
Don Corleone gülümsedi. ''Bize vereceği payı ve diğer ayrıntıları bilmeden bir şey diyemem. Sonra Hagen'ın söylediklerini de düşünmem gerek. Ne de olsa aceleci, düşünmeden harekete geçen bir insan değilim ben.''
Don Corleone kapıdan çıkarken Hagen'a notlarının arasında Solozzo'nun savaştan önce hayatını beyaz kadın ticaretiyle kazandığı yazılı mı dedi.
Şimdi Tatalya ailesinin yaptığı işi yapıyordu. Unutmadan önce bunu da kaydet.
Hagen kıpkırmızı kesildi. Aslında Solozzo'nun bu yanını da biliyordu. Ama Don'u bütün adamın aleyhine çevirmemek için söz konusu etmemişti. Çünkü Don cinsel konularda çok geri kafalıydı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 92.